Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 21.
Dağlara varınca en sonunda sizi tanıyan insanlara rastlayabildik. Sürekli ağladığınız için sizi makbanalı üzgün kardeşler diye anıyorlar. Buradaki durumunuzu hepsi biliyor. Köylü erkeklerin gitmenize izin vermediğini söylediler bize. Asobe'ye nasıl geldiniz? Köyü uzaktan gördük ve birisi bize Nadida'nın evinin kapılarıyla pencerelerinin sarıya boyalı olduğunu söyledi. O anda amacımıza ulaştığımızı anladım. Buraya geliş nedenimizi kimseye söylemedik. Söyleseydik ana yola ulaşamadan üzerimize çullanırlardı. Buraya yakın bir askeri kamp varmış anlaşılan. Askerler geldiğimizi haber almadan acele etmemizi söylediler. Soru sormadan ateş ediyorlarmış. Şimdi bana olabildiğince ayrıntı verin. Fazla zamanımız yok. Anneme verdiğim kasette her şeyi anlatmıştım. Radyo bir bölümünü yayınladı. Birmingham Post'ta bir yazı çıktı. Bir gazeteci konu hakkında görüşünü alabilmek için babanı görmeye gitti. Yanıtında İngiltere'deki davranışlarınızdan hiç hoşnut kalmadığını ve geleneksel Müslüman kültürüyle tanışmanızı istediğini söyledi. Sizi sattığını kesinlikle kabul etmiyor. Elde kanıt olmadığı için onu suçlamak çok zor. Bu durumda gazete sizin garip bir biçimde kaybolduğunuzu belirtmekle yetindi. Garip bir biçimde. Her birimiz 1300 sterlin karşılığı. Canavar. Geleneksel Müslüman kültürüyle tanıştırmakmış. Yani tecavüz ve kölelikle. Alan, gazetecilerin olayın gerçekliğinden kuşku duyduklarını anlatıyor. Çok şükür ki Birmingham Post, Observer'la bağlantı kurup onun da olaya el atmasını sağlamış. Gazetelerde bunların çıkması bir sonuç sayılır ama benim aklımda tek bir şey var. Alan'la ben bizi bırakıp gidecekler. Bu düşünceye katlanamıyorum. UNICEF'in arabası şoförüyle birlikte yolda bekliyor. Hemen kaçmamızı sağlayacak bir tasarım yapmalıyız. Beynim hızla çalışıyor. Bir yandan düşünüp bir yandan da konuşuyorum. Peki onlara annemin Taiz'de olduğunu, hastanede yattığını, sizi de torunlarını görmek istediği için gönderdiğini söylesek? Çılgın bir düşünce. Ama bu çılgın koşullar altında işe yarayabilir. Bir deneriz. Ne olursa olsun bir şeyler denemenin tam zamanı. Erkekler katları çiğnemişler. Şimdi de evden çıkıp etrafımızda toplanıyorlar. Artık sakin konuşmak mümkün değil. Köyün en yaşlı erkeğini hikayemi anlatmaya karar veriyorum. Beni dinlerken başını sallıyor. Sonra da... Anneni görmesi için taze birisini yollarız. Gerçekten de hastaysa geri dönüp sizi alır diyor. Şimdi daha da hızlı düşünmek gerekiyor. Eline dönüp fısıldıyorum. Gazete anneme yolculuk parasını verse, o da hemen Taiz hastanesine yatsa... Zaman yok, olanaksız. Ahmet'in bir fikri var. Asker arkadaşlarını köylülerin üzerine gönderip onları ürküterek çıkacak kargaşa arasında kaçmamızı sağlamayı öneriyor. Hem anlamsız hem de gerçekleşmesi olanaksız bir düşünce. Hiçbir çare yok. Her şey boşuna. Gidecekler. Şoför korkudan sabırsızlanıyor. Rehber de başı derde girecek diye ürküyor. Kadın olduğu için o da tehlike altında. Köylü erkekleri kışkırtmam için beni uyarıyor. Gideceğini söylersen ulaşılması olanaksız bir köye götürürler seni. Bir daha kimse bulamaz. Sakin ol. Öfkeden patlıyorum. Sakin mi olayım? Susayım mı? Ama insan burada sakin olursa darbeye katlanamaz. Kaçmak bizi ayakta tutan tek düş. Ve tekrar tekrar yinelemezsek çıldırabiliriz. Elin söz veriyor. Sanaya varır varmaz konsolosluğa gideceğiz. Birkaç haftamız kaldı. Sabırlı olun. Acı acı yanıtlamaktan kendimi alamıyorum. Sabır. Burada uzmanlık edindiğimiz tek şey. 7 yıldır başka ne yaptık sanıyorsunuz? Şip çekip gidiyor. Bitti artık. Bütün köy gidişini seyrediyor ve çocuklar çığlıklar atarak toz bulutunun ardından koşuşturuyorlar. Hedefe öyle yaklaşmıştık ki. 7 yıldır ilk kez bu dağları aşabilme umudu doğmuştu. Atılmaya hazırdım ama gazeteciler dönerken yanlarında yalnızca fotoğraflarımızı götürüyorlar. Nedida geleneksel rengarenk Müslüman giysileri içinde, küçük kızı da kucağında, bense kara elbiselerim, kara baş örtümle taşlara uzanmışım. Kendi yasımı tutuyorum. Beklemek, sabretmek, zamanı akışına bırakmak. Londra'da yakında Noel olacak. Burada tarihlerin hiçbir karşılığı yok. Zaman zaman önemli günleri belleğimde tutabilmek için olağanüstü çaba harcamam gerekiyor. Çocukların doğumu, Hanne'yi, Tina, Markus. Dağların üstünden baktığım yolda arabanın çıkardığı toz bulutu bile silindi. Sonunda tek başıma, kucağımda Markus'la Hoçgel Gölü'ne dönüyorum. Ahmet Taiz'le gazetecilerle buluşmaya karar verdi. Olup bitenler hakkında bana haber verecek. Söz verdiler bize. Yalnızca birkaç haftamız kaldı. Ama kucağımda Markus var. Birkaç hafta sonra elime geçen annemin mektubundan olayların devamını öğreniyorum. Kurtarıcılarımızın döndüklerini görmenin düş kırıklığı üzerine yeni bir umut dalgası Nadida ile bana destek oluyor. Ahmet, Ellen ve benle Taiz'de buluşmuş. İlk önce kendilerine arabayla şoför tahsis eden hastane yöneticisini ziyaret etmişler. Bu kişi Vali Muhsen Al-Usafi ile bağlantı kurmalarını önermiş ama o sırada Sana'da bulunduğu için görüşememişler. Bunun üzerine müdür önerisini yenilemek dışında bir şey yapamamış. Vali de kabul ederse kızlar annelerinin yanına dönebilirler. Eğer kocalarının görüşlerini öğrenmek isterlerse onları Suudi Arabistan'da mahkeme önüne çıkarabilir. Kızlar da bunun üzerine boşanma talebinde bulunurlar ancak bütün bunlar pahalıya mal olacaktır ve dava 5 yıl kadar sürebilir. Burada bir sürü insana para vermek gerekecektir. Kızları almak için makbanaya gönderilecek askerlere, avukatlara, yargıçlara. Baştan beri işin içinde para var. Hem satıldık hem de serbest kalabilmek için bir kez daha ödeme yapmak zorundayız. 5 yıl daha. Düşüncesi bile umutsuzluk yaratıyor. Burada mı yaşlanacağız? Asla. Daha sonra Ellen'la ben birer suçlu gibi polis eşliğini uçakla Sana'ya geçmişler. Havaalanından Yemen'e geldiği sırada kendilerine yardımcı olan İngiltere konsolosu Jim Halley'e telefon etmişler. Jim Halley kurşun geçirmez bir jiple bizzat gelerek onları alıp İngiliz Büyükelçiliğine götürmüş. Jip Büyükelçiliği koruyan ağır metal parmaklarının önünde durmuş. Şoför korna çalmış, silahlı nöbetçi parmaklıkları açmadan önce kimliklerini kontrol etmiş. Ellen bu insanlara aynen benim yaptığım gibi davranmış. Bir İngiliz vatandaşı olarak bu duruma katlanmak zorunda bırakıldıkları için saldırgan bir tavır takılmış. Doğru noktalarda doğrudan ilgili memurlarla temas kurabilmek için elinden geleni yapmış. İki gazetecinin merkezi polis teşkilatı tarafından yakından izlenmesi elçiliği sıkıntıya düşürmüş. Ellen'la ben geceyi orada geçirme iznini almışlar. Bir de plan yapmışlar. Ben Gibson, Ellen'ın geceleyin kaleme aldığı yazıyla birlikte fotoğrafları İngiltere'ye götürüp bir sonraki pazar günü Observer'da yayınlanmasını sağlayacakmış. Büyükelçiyle danışmanı gazete yayınlanmadan önce Ellen'ın da orayı terk etmesini gerekli görmüşler. Çünkü Yemen'den bir daha hiç çıkamaması olasıymış. Casuslukla ve devlet iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak hapse atabilirlermiş onu. Cumartesi sabahı erkenden eskort eşliğinde Ellen'i uçağa bindirmişler. Londra'da Heathrow havalimanına geldiğinde Nadida'yı uzun ve alacalı bulacalı, babamın deyişiyle geleneksel Müslüman kültürüne uygun elbisesi ve kucağında Tina ile gösteren fotoğrafla olayı baş sayfadan veren gazete çoktan bayilerdeymiş. Ünlü olmuştuk. Ben de Ellen'in olaydan iyi sıyrılmışlardı. Çünkü sonradan öğrendiğimize göre onların Asube'ye geldikleri gün Govat'ta Makbaan askeri komutanlığına telefon ederek casusların bölgeye sızdığını ihbar etmiş. Komutan olaya el koyacağını söz vermiş ve gazeteciler tuzağa düşmekten kıl payı kurtulmuşlar. Aynı gün öğleden önce tutuklanmaları düşünülmüş ancak o günkü aşırı sıcaklık dolayısıyla komutan tutuklama işini ertesi güne bırakmayı uygun görmüş. O kadar uzun bir yolculuktan sonra iki yabancının birkaç saat kaldıktan sonra çekip gidecekleri aklının ucundan bile geçmemiş anlaşılan. Yine sonradan öğrendiğime göre Asube'den dönerken jipte saklandığımızı sanan silahlı adamlar tarafından yolda iki kez durdurulmuşlar. Her ikisi de bizimle görüşebilmek için kendi hayatlarını tehlikeye atmışlardı ve ben Ellen'la acı acı konuştuğum için pişmandım. Haklarında akla hayale gelebilecek her türlü dedikodu yapılıyordu. Birer gazeteci oldukları ve Makbana'ya sahte gerekçeyle girdikleri biliniyordu artık. 24 saat geç kalsalardı bence sınır dışına çıkamayacaklardı. Bizi de götürmüş olsalardı hiç çıkamazlardı. Adam kaçırmakla suçlanacaklardı ve burada insanları yargılamak çok kolay bir iş. Günler boyu ne yaptıklarını öğrenememiş, tutuklandıklarını düşünerek korkudan ölmüştüm. Annemin mektubunda başka haberler de var. Olay yalnızca İngiltere basında ses getirmekle kalmamış. Her iki hükümetin de kamuoyunu göz önünde bulundurarak durumu ciddiye almasını sağlamış. İlk kez önemli bir adım atılmış oldu. Annem tek bir şeye üzülüyor. O da gazetelerin cinsellik üzerinde ısrarla durmaları. Tecavüz olayı baş plandaymış. Yemen'de ırzına geçilen iki genç kız. Başından geçmemiş olanlar tecavüz hakkında ne bilebilirler ki? Hiçbir şey. Aşağılanma ve suçluluk duygusunu tahmin bile edemezler. Sonsuza dek kirlenmişlik hakkında insan ne konuşmak ister ne de bilmek. Yalnızca unutmak. Tecavüz devam etse bile. Çünkü bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Köylerimizde tutsak ve evli kaldığımız sürece devam edecek. Halkın önüne bu şekilde yem olarak atılmak zor iş. Yardım alabilmek için ödenmesi gereken bir bedel daha. Bunu hiç düşünmemiştim. Bu bedeli ödeyeceğim. Çünkü dosya gelişiyor. Annemin yardım çağrılarına karşın İngiliz hükümeti olayı hasır altı etmeyi yeğlemişti. Şimdi ise durum Dışişleri Sekreterliği ile İçişleri Sekreterliği'nin doğrudan ilgi alanına girmiş bulunuyordu. Gazeteciler tarafından önlerine konulan sorun tam anlamıyla diplomatikti. Görgü tanığı olan Ellen yeteneğini kullanarak İngiliz anneden olma iki genç kızın babaları tarafından satılıp Yemen'de nasıl kaybolduklarını en küçük ayrıntısına kadar işlemişti. Her zamanki gibi Abdülkadir da haberi herkesten önce aldı. Ta Suudi Arabistan'dan en küçük bir olayı bile anında öğrenebiliyor. Bence hem burada hem de İngiltere'de kaynakları var. Arkadaşları bütün söylentileri ve dedikoduları telefonla kendisine bildiriyor olmalı. Yemenli erkekler ülke ülke dolaşsalar da birbirleriyle bağlantıyı hiç koparmadan bir ağ gibi çalışıyorlar. İşte Abdülkadir'in mektubu ve içeriği. İki yabancı gazetecinin geldiğini biliyorum. Sakın onlara güvenme. Hiçbir şey yapamazlar. Herhangi bir şeye kalkışacak olurlarsa Tanrı seni korusun. Garip bir biçimde ilk kez ondan ve tehditlerinden korku duymuyorum. Buradaki erkeklerin hiçbirinden korkmuyorum artık. Bundan böyle bana ulaşamaz ve beni yaralayamazlar. Kurtuluşu ta içimde hissediyorum. Özgürlük yakın. Önsezin fazla gecikmeyeceğini söylüyor. Ahmet abim yine bizi görmeye geliyor. Ordudan ayrılmış. Ancak bu kez bize ulaşmakta çok zorlanmış. Köylüler onu bir kışkırtıcı, bir hırsız olarak polise ihbar etmişler. Sözde köye son gelişinde bazı şeyler kaybolmuş. Eve gözyaşları içinde bir bitkin bir durumda geliyor. Nadı dayı görmek için Asube'ye vardığımda erkekler etrafımı sardı. Yola çıktığımı bilen Abdülkadir da kendilerine emir vermiş. Size ancak bir merhaba diyebileceğim. Ardından hemen gitmem gerekiyor. Tam anlamıyla tehdit ettiler beni. İtaat etmezsem ya da size yardımcı olmaya kalkışırsam tutuklanacağım. Abdülkadir'in kardeşi Abdülnur hemen Ahmet'i teftişe geliyor. Ötekiler kadar saldırgan olmasa da onlardan yana. Ağabey niye gelmiş? Sizi götürmek mi istiyor? Hiç de değil. Yalnızca bizi görmeye gelmiş. Sorun çıkarmaya hiç niyeti yok. Ordudan ayrılmış. Kız kardeşlerini görmeye gelmiş. Hepsi bu. Ahmet'i düşünerek saf bakışlarım ve sakin tavrımla saldırgan davranmamaya çalışıyorum. Abdülnur bana inanıyor ve evde kalmasına izin veriyor. Rehber kadının tavsiyesini yerine getirdim. Sakin durdum. İçimde parlayan özgürlük ateşini göstermedim. Birkaç gün sonra Abdülnur yine gelip bu kez Abdülkadir'den gelen bir mektupla yine kendisi tarafından doldurulmuş bir kaset getiriyor. Önce mektubu okuyorum. Şu İngiliz kadının yazdığı makalenin bir kopyası elime geçti. Kasette söylediklerimi dinlesen iyi olur. Abdülnur bekliyor. Gidip teybime getiriyorum ve gardiyanın sesini dinliyoruz. Senin için çok şey yaptım. Hiçbir makbule geçmedi. Mutlu olduğunu, aileni unuttuğunu düşünüyordum.
Ayrım sonu.